Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم.
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 4 Behmen 1400 Hicri Kamer'e 25 Cemadüs-Sani 1443 ve miladi 24 Ocak 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla siyasi analiz Sayın İhsan Kaçar ile Irak gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Ayetullah Hamenei açısından bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri ve kitabın konumu isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikte sonra önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek ciddiyetle takip edilecek dedi. İran ile 4+1 grup arasında görüşmeler sürüyor. Ulyanov-Viyana görüşmelerinin nihai metninin önemli bölümünün yazılmakta olduğunu belirtti. Yemen ordusu ve gönüllü halk güçleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin derinliklerine operasyon düzenledi. Ve Türkiye'de enerji krizi büyüyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Togo Dışişleri Bakanı Robert Dusey'i kabul ettiği görüşmede İran'ın Afrika ülkeleriyle münasebetlerini pekiştirmeyi daha fazla ciddiyet ve kudretle takip edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede Afrika ülkelerinin doğal kaynakları ve zengin insani ve beşeri yetenek ve güçlerine işaretle Tahran'ın Togo dahil Afrika ülkeleriyle her alanda ikili ilişkileri milletlerin ortak çıkarları doğrultusunda geliştirmek peşinde olduğunu söyledi. Batılıların tarih boyunca Afrika ülkelerini sömürmeye çalışana ve bugün çeşitli şekillerde bu kıtada kendi çıkar ve menfaatleri peşinde olduklarına dikkat çeken reisi, bu kıta milletlerinin kendi bağımsızlığını koruma çabalarının değerli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Reis ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Afrika milletlerinin bağımsızlık, ilerleme ve refahını desteklediğini belirtti. Togo Dışişleri Bakanı görüşmede ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile her alanda ilişkilerini geliştirmek istediğini vurguladı. Togo Dışişleri Bakanı, Batı'nın bağımsız milletler ve ülkelere karşı zalimce yaptırımlarını da kınadı.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün Cezayir'in yeni Tahran Büyükelçisi Ali Uruç ile gerçekleştirdiği görüşmede Cezayir ile ilişkilerin geliştirmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Cezayir'in yeni Tahran Büyükelçisi Ali Uruç'u kabul etti. Bugün gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Ali Uruç Cumhurbaşkanı Reisi güven mektubu sundu. Güven mektubu takdim töreninde reisi İran-Cezayir ilişkilerine dair yeni dönemde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi için her türlü çabanın gösterilmesini temenni ediyorum dedi. Cezayir halkının Fransız sömürgeciliğine karşı gösterdiği büyük direniş atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Reisi, sömürgeci güçler eski politikasından hiçbir zaman vazgeçmiyorlar ve her seferinde yeni bir yaklaşımla sömürgeci hedeflerini istiyorlar. Cezayir halkı da her daim direniş ruhunu koruyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Reisi İran'ın Cezayir ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini belirterek Cezayir Cumhurbaşkanı İran ile ilişkilerin geliştirmesiyle ilgilendiğini dile getirdiği için takdir ediyorum açıklamasında bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesi için elinden geleni yapacağını belirten Cezayir'in yeni büyükelçisi, ülkesinin Filistin davasına verdiği desteği sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı reisi bugün ayrıca Brunei yeni Tahran büyükelçisi İsmail Abdulmanab'ın güven mektubunu kabul ettiği görüşmede, İran'ın komşu ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirme peşinde olduğunu vurguladı. Reisi iki milletin kültürel ilişkilerine işaretle iki ülkenin siyasi, ekonomik ve ticari münasebetlerin geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Brunei'nin yeni Tahran Büyükelçisi de görüşmede bu iki kralı Hacı Hasan Bulik Han'ın selamını Cumhurbaşkanı'na ileterek iki kardeş ve dost milletin işbirliği ve ilişkilerinin derinleşmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti ile 4+1 grubu heyetleri temsilcileri arasında yaptırımların kaldırılması için Viyana'daki görüşmeler bugün de devam etti. İran Avrupa Birliği ve 4+1 grubun baş müzakerecileri bugün taslak metinler için Viyana'da bir araya geldiler. İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın toplantısında yaptığı açıklamada İran ile 4+1 grubu ile görüşmelerine işaretli, tüm tarafların Amerika'nın nükleer anlaşmadan yeniden çıkmasına tanıklık etmemelerine kabul ettiklerini vurguladı. Sözcü görüşmelerde 4 alanda iyi ilerleme kaydedildiğini ve bazı belgeler üzerindeki anlaşmazlıkların da azaldığını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade görüşmelerde iyi ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında Viyana'daki görüşmelerde iyi ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri hakkında Viyana'da 4 alanda ilerleme kaydettik. Bazı parantezler küçüldü. Bu büyük bir başarının göstergesidir dedi. Hatipzade görüşme taraflarının önceki yıllarda Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle yaşananların tekrarlanmaması gerektiği konusunda hemfikir olması önemli ifadesini kullandı. Hatipzade İran'ın güvenilir ve sürdürülebilir bir anlaşma istediğini ve güvence alma yolunun oldukça önemli olduğunu söyledi. Amerika'nın Viyana'da zorluk çıkarıp çıkarmadığı sorusuna yanıt olarak Hatipzade doğrulama alanında çok ilerleme kaydedildi. Ancak bu konuda hala çok önemli konular var ve temel kararlar alınması gerekiyor ifadesinde bulundu. Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley'nin görüşmeler için ön şart sürmesine ilişkin açıklamasına da tepki gösteren sözcü, İran'ın ilk günden itibaren hiçbir ön şartı kabul etmediğini belirterek, daha önce Amerika ile tutuklu takası konusunda yapılan anlaşmalara Washington'un bağlı kalması halinde bu konunun en kısa sürede çözüme kavuşabileceğini vurguladı. Güney Kore'nin İran'a olan borcu ve İran'ın Birleşmiş Milletler'de oy kullanma hakkını geri kazanıp kazanmadığı sorusuna Hatipzade şu yanıtı verdi. Güney Kore'nin İran'a borcu hala ödenmedi. Bu konuda iki ülke arasında yapılan görüşmeler yavaş ilerlemekte ve kabul edilebilir değil. Ancak acil durumlar nedeniyle paramızın bir kısmı Güney Kore tarafından Birleşmiş Milletler'e ödendi. Yemen'deki son gelişmelere de değinen Hatipzade bugün Yemen krizi trajik bir durum haline gelmiştir. Yemen halkına karşı bombalamalara ve şiddete tanık olmaktayız. Bu eşitsiz savaşı başlatanlar diplomatik çözüm benimsemedikçe bu şiddet döngüsü durmayacaktır diye kaydetti. Hatipzade, İran baskı altındaki mazlumların sesini dünyaya duyurmak için her zaman Yemen halkının yanında olmuştur. Ayrıca siyasi mekanizmalar ve diplomatik çözümlerle Yemenli gruplar arasında diyalog sürecini kolaylaştırmaya çalıştık şeklinde konuştu. Sözcü Hatipzade, İran, Rusya ve Çin donanmalarının Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlediği Deniz Güvenlik Kemeri adlı ortak deniz tatbikatı ile ilgili olarak da bu tatbikatın amacı bölgede barış ve istikrar sağlamaktı. İran'ın Rusya ve Çin ile ilişkileri gelişmektedir ifadelerinde bulundu. Afganlar arası görüşmelere ilişkin olarak Hatipzade, İran Afganlar arası görüşmelerden yanadır. Tahran görüşmelerin Afgan halkının çıkarına olmaya çalışıyor dedi. İran ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmeleri de dikkati çeken Hatipzade, İranlı diplomatlar birkaç yıldan beri ilk kez İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir sonraki toplantısına katılmak için Suudi Arabistan'dalar ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki temsilciliğimizi tekrar faaliyete başlatmaya odaklanmaktayız dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Rusya heyetine Viyana'da görüşmelerde başkanlık eden Ulyanov paylaştı. Yeni tweetinde İran ile 4+1 grubu temsilcilerinin bugünkü oturumunda nihai metnin önemli bölümünün yazımına devam ettiklerini kaydetti. Rus baş müzakereci Mikhail Ulyanov paylaştığı tweetinde bugün İran ile 4+1 grubu arasında düzenlenen görüşmeleri işaretle nihai belgenin taslak metninin yazımı için görüşmelerin sürdüğünü ancak nihai bir belgenin hazırlanmasına ilişkin bölümde bazı meselelerin henüz kaldığını belirtti. Viyana müzakerelerindeki Rus heyeti başkanı Mikhail Ulyanov daha önce paylaştığı tweetinde İran, Rusya, Çin ve E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya heyetleri arasında görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Ulyanov Twitter üzerinden yaptığı açıklamada pazar akşamı İran, Rusya ve Çin heyetleri arasındaki görüşmeler yapıldığını söyledi ve bu akşam İran heyeti başkanı Ali Bakarikyan ile bir kez daha görüştük ve Viyana görüşmeleri ile ilgili bazı konuları ele aldık dedi. Rus diplomat bu akşam İran, Avrupa Trokyası, Rusya ve Çin heyet başkanları bir araya geldi. Viyana görüşmelerinin gündemindeki önemli ve karmaşık konulardan birini birlikte ele aldık. Hiç şüphesiz ilerleme kaydettik ve yarın taslak metnini hazırlamaya devam edeceğiz ifadelerine kullandı. Zalimce yaptırımların kaldırılması için İran ve Avrupa Birliği ve 4+1 grubu heyetlerinin temsilcileri ve başkanları arasındaki oturum ve taslak metinlerinin yazımı bugün Viyana'da başladı.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi başkanlığındaki heyeti taşıyan yolcu uçağı Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na indi. Heyet Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyit Abbas Mousavi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Kasım'ı 2 gün sürecek Baku ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma Haberleşme Yüksek Teknolojiler Başkanı Reşad Nabiyev ile bir araya gelecek. Büyükelçi Mousavi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasım'ı başkanlığındaki heyetin ziyareti Azerbaycan'ın Fuzuli kentinden başlıyor dedi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada 21 vatandaşın da koronadan dolayı hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 21 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 7.691 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132.251'e, vaka sayısı 6.258.181'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 1222'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana dek iyileşen hasta sayısı 6.082.759'a ulaştığı ifadesi kullanıldı. Ülkede şimdiye kadar vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısı 129.022.276 doza yükselmiştir.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Seri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hedeflere yönelik düzenlenen Fırtına 2 isimli füzeli operasyonun detaylarını paylaştı. Yemen ordusu ve gönüllü halk güçleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin derinliklerinde operasyon gerçekleştirdi. El Mesire televizyon kanalına göre Yemen ordusu ve gönüllü halk güçleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin derinliklerinde operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre Abu Dhabi'de alarm sesleri duyulduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri hava savunma sisteminin devreye girdiği açıklandı. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Seri bu operasyonun detaylarını ele aldı. Operasyonun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin toprak derinliklerine düzenlendiğine dikkat çeken Seri, operasyonda Abu Dhabi'de El Zofre hava üssü dahil kritik hedeflerin çok sayıda Zulfikar balistik füzesiyle vurulduğunu belirtti. Seri, Dubai'de Semat-ı Cihası'yla kritik ve hayati hedeflere saldırı düzenlendiğini belirtti.
İran handbol milli takımı bugün Kuveyt karşısında değerli bir galibiyete imza atarak dünya yarışmalarına katılma vizesini kazandı. İran Handbol Milli Takımı bugün Asya Şampiyonluk Yarışmaları çerçevesinde Kuveyt takımı ile karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan taraf İran oldu. İran takımı kıran kırana geçen yarışmada 27-26 rakibine yenerken ikinci kez dünya yarışmalarına katılma vizesini de kazandı. İran Handbol Milli Takımı çarşamba günü Bahreyn takımı ile karşılaşacak. İran takımı daha önce 2015 yılında dünya yarışmalarına katılmıştı.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi, Suudi koalisyona karşı saldırıların tırmandırılacağına işaretle Fırtına 2 operasyonun daha ağır saldırıların başlangıcı olduğunu kaydetti. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi yaptığı açıklamada Fırtına 2 operasyonun başarılı şekilde düzenlenmesini kutlayarak Yemen Ordusu Halk Komiteleri füze ve İHA birliklerinden Suudi Birleşik Arap Emirlikleri saldırganlara karşı ağır ve caydırıcı operasyonlarını genişletmelerini istedi. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Fırtına 2 operasyonun daha ağır operasyon ve saldırıların başlangıcı olduğuna temasla daha önce Amerika ve Siyonist rejimin komplolarına karşı daha yıkıcı saldırıların haberinin verildiğini kaydetti. Suudi koalisyon savaş uçaklarının Sa'de bir cezaevine düzenlediği saldırının onlarca sivilin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanması ardından Yemen güçleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki hedeflere İHA'lı ve füzeli saldırı düzenledi.
Türkiye'de enerji sıkıntısı bu ülkedeki fabrika ve tesislerin faaliyetleri ciddi sorunla karşı karşıya bırakmıştır. Bursa, Kocaeli ve Eskişehir'deki 3 sanayi sitesi yetkilileri yaptıkları açıklamada enerji sıkıntısı yüzünden 3 günlüğüne fabrikalarının faaliyetini askıya almak zorunda kaldıklarını bildirdi. Daha önce BOTAŞ yaptığı açıklamada elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır ifadesini kullanmıştı.
Türkiye'de döviz kuru, enflasyon ve maliyet artışları her kesimi zor durumda bıraktı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İşçi, memur, esnaf, emekli, işveren, yurttaş derinleşen bir yoksulluğun kıskacında. Çalışanlar hayat pahalılığı karşısında eriyen aylıklarının artırılmasını istiyor. İşveren maliyetlerin düşürülmesi için çözüm talep ediyor. Emekliler ise ek zam bekliyor. Ekonominin geldiği nokta işçisinden memuruna, işvereninden esnafına kadar her kesimi zor durumda bıraktı. Enflasyondaki artış ücretleri eritti. Asgari ücrette gelen zam daha şimdiden bir işçinin yaşayabilmesi için yapması gereken aylık asgari harcama tutarının altında kaldı. İşveren maliyet artışlarından yakınıyor, enflasyona çözüm bulunmasını istiyor. Esnaf fiyatların düşebilmesi için akaryakıttan ÖTV alınmamasını, doğalgaz ve elektrikteki KDV'nin de indirilmesini talep ediyor. Emekli ise seyyanen zam bekliyor. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türkiye'nin tarihinin en sarsıcı krizlerinden birini yaşadığına dikkat çekti. Artan yoksulluğa dikkat çeken Bozgeyik, bugün ortalama kamu emekçisi maaşı ile açlık sınırı arasındaki makas kapanmıştır dedi. 100 kamu emekçisinden 83'ünün borcu bulunduğuna işaret eden Bozgeyik, her 100 kamu emekçisinden 22'si geçinmek için ek iş yapmaktadır. Her 100 kamu emekçisinden 34'ü geçinmek için yakınlarından maddi destek almaktadır dedi. Her 100 kamu emekçisinden 67'sinin son bir yıl içinde sinema, tiyatro ve benzeri bir etkinliğe, her 100 kamu emekçisinden 47'sinin de son 5 yıl içinde tatile gitmediğini dile getiren Bozgeyik, iktidarın yoksullaştırdığı milyonlarca emekçiye 19. yüzyıl kölelik koşullarının dayatıldığı bir modelden başka bir şey vaat etmediğini dile getirdi. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Haber bültenimiz devam ediyor. Oslo'daki görüşmelerin ikinci gününde Taliban yetkilileri Batılı diplomatlarla çeşitli konular hakkında istişarelerde bulundular. Taliban temsilcileri ile Batılı diplomatlar bugün Oslo'da Afganistan'da insani kriz ve insan hakları gündemiyle bir araya geldiler. Taliban'a yakın kaynaklar Taliban Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki'nin Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Avrupa Birliği ve Norveç temsilcileriyle Afganistan'da insan haklarının durumu hakkında görüş tatilinde bulunacaklarını belirtmişti. Batılı diplomatlar Taliban heyetiyle görüşme gerçekleştirmeden önce Afganistan insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüştüler.
Muhtelif insan hakları kuruluşları işgal rejiminin Eşel ve Ofer zindanlarında tutulan 110 Filistin esirin koronavirüsü yakalandığını duyurdu. Filistin Esir Kulübu Ofer hapishanesinde 100, Nakab bölgesindeki bir Rus sebada bulunan Eşel hapishanesinde 10 esirin koronavirüsü yakalandığını duyurdu. Eşel hapishanesinde koronavirüsü yakalananların arasında Direniş komutanlarından Esir Nail Elbergusi'nin de yer aldığını dile getirdi. Elbergusi 42 yıldan beri esaret altında olan ve en kıdemli esirler arasında yer alan direniş önderlerindendir. Son bulaşmalarla birlikte işgal zindanlarındaki esirler arasında koronavirüs yakalananların sayılarının 526'yı bulduğu belirtiliyor. Koronayla ilgili açıklama yapan İstanbul Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım El Kasım esirler arasında koronavirüs hastalığının hızlı bir şekilde yayılmasının işgal yönetiminin ihmalinden ve esirlerin hastalığa karşı koruması için hiçbir tedbir almamasından kaynaklandığını dile getirdi. Kasım dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada esirler arasında koronavirüsün böyle yayılması karşısında onların hayatlarından tamamen işgal yönetiminin sorumlu olacağını hatırlattı.
Haseke Sana muhabiri Amerika savaş uçaklarının şehirdeki Fırat Üniversitesi Genel Merkez Şubesi'nin binasını bombalayıp garajını tahrip ettiğini belirtti. Muhabir, Amerikan işgal savaş uçaklarının Guveyran tahıl merkezindeki siloların çevresinde birkaç noktayı Sanayi İstisi hapishanesinden kaçakları takip etme bahanesiyle bombaladığını da sözlerine ekledi.
Ve Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna geriliminin Rusya'nın eylemleri yüzünden değil NATO'nun Avrupa'nın doğusuna takviye güçler konuşlandıracağı şeklindeki açıklamaları yüzünden tırmandığını belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Amerikan Dışişleri'nin Kiev'deki Büyükelçilik personelinin bir kısmı tahliye edilecek olmasının Ukrayna gerilimini tırmandırıp tırmandırmadığı sorusu üzerine Ukrayna'da gerilim Amerika ile NATO'nun enformasyon alanındaki eylemleri ve somut eylemleri yüzünden tırmanıyor ifadesini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimiz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İslam İnkılabı rehberi açısından Fatimi toplumun belirtileri başlığı altında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ihtiyaç sahiplerine minnetsiz hizmet ve içten yardımın Fatımi toplumun önemli belirtilerinden olduğunu belirtti. Ayetullah Hamenei dün bir grup meddahı kabul ettiği görüşmede Hazreti Fatıma Silahullah Aleyha'nın şahsiyeti ve hayatının çeşitli ebadına işaretle. İslam İnkılabı zaferinden sonra Allah'ın lütfuyla İran toplumunun Fatimileştiğini ve geçen 43 senede kutsal savunma dönemi, bilimsel hareketi dönemi, Fahrizade gibi şehitlerin verdiği minnetsiz hizmetler döneminde ve sel ve deprem gibi doğal afetler sırasında defalarca Fatimi harekete tanıklık ettiklerini belirtti. Ayetullah Hamenei, Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın toplumsal ve devrimci hareketler başta olmak üzere her alanda örnek ve model olması gerektiğinin altını çizdi. İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında düşmanın ekonomik baskı ile İslami nizam ile karşı karşıya getirmek istediği bir sırada halka toplumsal hizmetlerin verilmesinin değerli bir cihat olduğunu ifade etti. Kur'an-ı Kerim, hadisler ve İslami sünnetlerde ihtiyaç sahipleri ve güçsüz insanlara gerçek ve içten yardım ve hizmete vurgu yapılmıştır. İran toplumunda da İslam İnkılabı zaferinden sonra bu önemli husus ortaya çıkmıştır. İslam'ı İran toplumunda fedakarlıklar saymakla bitmez. Bunun bariz örneği 8 yıllık kutsal savunma döneminde görüldü. İslam'ı İran evlatları gösterdikleri fedakarlık ve özveriyle düşmana karşı mücadele verdikleri gibi günümüzde de ölümcül koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara gereken yardım ve hizmetlerde bulunmaktadırlar.
Bu dönemlerde kadınlar da bariz bir şekilde rol ifa ettiler ve ediyorlar. Hemşire ve hekim kadınlar ve anneler başta olmak üzere sağlık sektörü çalışanları kelimenin gerçek anlamıyla kutsal savunma döneminde olduğu gibi koronavirüs salgını ile mücadele döneminde de ellerinden gelen her şeyi yapıp vatandaşların hayatını kurtarmaya gayret gösterdiler ve hala yorulmadan insani ve mesleki görevlerine devam etmekteler ve hatta bazıları bu yolda şehit oldular. İşte bunlar Fatemi toplumun sembolü sayılır. İranlı bayanlar ve kadınlar tekamül yolunda Hazreti Fatıma'yı kendileri için örnek edinerek son 2 senede koronavirüs salgını ile mücadelede annelik sevgisiyle hasta vatandaşlara her türlü yardım etmiş ve İslami İran'ın Fatimi toplumu tarihine isimlerini yazdırmışlardır. İran hemşire kadından son 2 senede haftalarca hatta aylarca kendi aileleri, evlatları, çocukları ve eşlerini görmeden saatlerce koronalı hastaların başında durup mücahitçe fedakarlık göstererek renk, ırk, kültür ve kökenine bakmadan bu hastaların hayatını kurtarmaya gayret göstermişlerdir. İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Pazar günü Kadın ve Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında sevgi, sabır ve şefkatle İslam'ı İran'ın nefeslerini kurtarmaya gayret gösteren kadınların ülkenin sağlık sektöründe koronavirüs salgını karşısında da büyük rol ifa ettiklerine yazdı. İran'ın kadının annelik sevgi ve şefkati bir yüzük taşı misali dünyada parlıyor. Nitekim kutsal savunma ve koronavirüs salgını dönemlerinde tüm dünya bunu görmüş oldu. Evet, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin beyan ettiği gibi Hazreti Fatıma-i Zehra selamullahi aleyha toplumsal ve devrimci hareketler başta olmak üzere her alanda örnek edilmesi gereken yüce bir şahsiyettir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye'nin Suriye topraklarındaki operasyonlar etrafında. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki operasyonu devam ederken her geçen gün bu saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı da artıyor. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki saldırıları ve operasyonları Suriye hükümeti ve halkına ciddi iktisadi ve beşeri hasar ve kayba yol açarken Türkiye yönetimi içinde eşinenler rastlanır krizler ve sorunlara sebebiyet vermiştir. Aslında Türkiye'de ekonomik kriz, işsizlik krizi, yüksek enflasyon, TL'nin sürekli değer kaybetmesi gibi krizler ve sorunlar Erdoğan yönetiminin militarist politikası ve komşu ülkelerdeki saldırı ve operasyonlarından kaynaklanıyor. Suriye'deki iç kriz ve Şam yönetimiyle teröristler arasında çatışma başlamadan önce Türkiye yönetimi, bu komşu ülkedeki durumu kullanarak Suriye topraklarında teröristlerle mücadele gerekçesiyle yasa dışı operasyon başlattı. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki askeri varlığı ve saldırıları sürekli bu ülke halkı, hükümeti ve uluslararası camia tarafından kınanmış ve protesto edilmiştir. Hatta Türkiye içinde muhalefet parti liderleri ve çeşitli halk kesimleri Ankara yönetiminin Irak ve Suriye gibi komşu ülkelerin topraklarındaki askeri varlığı ve saldırılarının bu ülke halkı ve hükümetin aleyhine ve zararına olduğunu bildirmiştir. Bu bağlamda Erdoğan yönetimine yakın sayılan birçok isim bile Türkiye'nin Suriye topraklarındaki savaşının uzun soluklu savaşa dönüşebileceği ve gelecekte Türkiye'nin ardı arkası kesilmeyen krizlere sürüklenebileceği hakkında uyarıda bulunmuşlardır.
Ankara yönetimi bilindiği üzere ilk başta PKK ile mücadele gerekçesiyle Suriye ve Irak topraklarına girdi. Ancak gelinen noktada aynı gerekçeyle bu iki ülkedeki varlığını askeri üsler kurmakla daimi hale getirmeye çalışıyorlar. Suriye ve Irak gibi komşu ülkelere topraklarından işgali ile ilgili olarak TSK zaman zaman çeşitli bahanelerle açıklamalar yaparak PKK'ya yönelik operasyon ve kayıpları hakkında bilgi paylaşıyor. TSK tarafından son yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki yeni operasyonda 18 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu hususta Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cuma günü yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde PKK'nın roketli saldırısına yanıt vererek 18 örgüt mensubunu öldürdüğünü söyledi. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın yeni açıklaması, Ankara yetkililerinin Suriye ve Irak topraklarından çekilme niyetinde olmadıklarını gösteriyor. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, Şam yönetimi ve Suriye halkının üstün askeri güçle Türk askerlerini kendi topraklarından çıkarmak veya konuyu uluslararası örgütler nezdinde ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi örgütlerin baskısı altında takip etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Bundan önce de birçok siyasi çevre Türk yetkililerinin Suriye topraklarındaki askeri varlığını pekiştirmesini, IŞİD teoristlerinin yeniden faaliyete başlamasıyla ilgileniyorlardı. Ancak gelinen aşamada yapılan bazı analizlerde, Erdoğan yönetiminin yetkililerinin IŞİD teoristlerini Suriye'ye karşı savaşta kullanmak istediklerini gösteriyor. Nitekim Arap uzmanlarından David Elhanan bu hususta yaptığı değerlendirmede, MİT'in İdlib'de asker devşirmeyi ve onlara yakın gelecekte Ukrayna'nın doğusuna göndermeyi gündemine aldığını belirterek, Suriye'de konuştuğu en az 7000 kiralık askerin Türkiye tarafından Ukrayna'ya sevk edileceğinin beklendiğini kaydediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feliver. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizin devamında Irak gelişmeleriyle ilgili bugünkü röportajımızın ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Dünkü sohbetimizde Irak'ta halkın hükümetten olan isteğiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Özellikle Irak'ın tarihine bakarak bu konuyu uzman konuğumuz gazeteci Sayın İhsan Kaçar detaylı bir şekilde bizler için yorumladı. Bugün de sohbetimize kaldığımız yerden İhsan Bey ile devam ediyoruz. İhsan Bey, öncelikle hoş geldiniz diyor ve şimdi ilk soruda şunu sormak istiyorum. Bildiğiniz üzere Irak'ta bir süredir siyaset arenasında olumsuz gelişmeler yaşanmakta. Örneğin Irak'ta başbakan seçimi ve kabinenin oluşumu ülkenin başlıca sorunu haline gelmiştir. Bu konudaki fikirlerinizi öncelikle alalım. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Başta şunu belirtmek gerekiyor. Irak'ta oldukça biliyorsunuz Kazimi yönetimindeki hükümet tamamen Amerika'nın istediği bir hükümet. Açıkçası Amerika'nın yönlendirmesiyle hükümet devam ediyor. Daha çok Kazimi hükümeti ile işte Irak Kürdistan'ın içerisindeki Erbil yönetiminin içerisinde de biliyorsunuz Barzani ailesi, yani Mesut Barzani'nin ailesiyle biraz daha endeksi hale getirerek devam ettiriyor. Yani biraz daha zoraki bir hükümet olduğundan kaynaklı açıkçası çok fazla sorunlara gebe olmak, halkın mevcut problemlere bakış açısını dile getirmek ya da halkın taleplerine ilişkin bir takım yeni yöntem ve metotları geliştirmekte oldukça uzak. Çünkü çok daha üst seviyeden, yani dediğimiz başka yönlendirmelerle getirilen bir şu anda yönetim var ve bu yönetim de açıkçası çok fazla o Irak'ın biliyorsunuz yapısal durumu çok farklıdır. Yani inançlar var, işte ırksal etnisi var, bunlar hepsi bunları hepsini bir potada toplamak, aynı zamanda da ciddi bir ekonomik kriz var tabii. Bu ekonomik krizle birlikte yani tabana kadar indirmek ve tabanda bu sorunları bir şekilde çözebilmek adına çok ciddi bir yetersizlik var ve bu konuda da açıkçası yani bu konuda da bundan sonra da Irak'ta yani bu metodun tutabileceğini çok fazla düşünenlerden değilim. Çünkü sürekli bir üst kesim var ve üst kesim üzerinden bir yönetim biçimi sürdürülmeye çalışılıyor. Yani tekrar söylemek gerekirse yani halkın bir şekilde halkın sorunlarına ilgilenebilmek, sorunlarını çözebilmek için hükümetin çok fazla bir inisiyatifi yok. Daha çok biliyorsunuz bu hükümet, Kazimi'nin yönetimindeki hükümet de uzun bir iktidarsızlıktan sonra yani ciddi bir sorun yaşanmıştı ve hükümet kurulmuyordu. Sonra Amerikan ciddi bir şekilde inisiyatif koydu ve Kazimi'yi çok iyi bir şekilde kendisi yönlendirerek aslında bir başbakan olarak göreve getirdiler. Yani dediğim gibi yani daha çok üst perdeden bir hükümet yani olduğu sürece açıkçası bu sorunları çözmek çok zor ve bundan sonra da bu istikrarsızlık biraz devam edecek.
Tahran Radyosu.
Şimdi bu ülkede önemli hale gelen bir başka mevzu da Amerika askerlerinin Irak'taki işgalci varlığının sürdürülmesidir. Irak parlamentosunun kararına rağmen bu durumun hala devam etmesi gelecek günlerde Irak'ı nasıl etkileyecek?
Yani açıkçası evet, Amerikan askerleri Irak'taki varlığını sürdürüyor. Belli açıklamalar yaptılar bu süreç içerisinde. Çekildiklerini falan ifade ettiler. Fakat merkezi olarak da baktığımızda çok fazla halen Amerika'nın önemli bazı birliklerinin Irak merkezi hükümetle birlikte orada durduklarını görebiliyoruz. Ama zaten şöyle bir şey, şu anda mevcut hükümet, Irak'taki mevcut hükümet Amerikan askerlerinin varlığı sayesinde orada duruyor. Yani bir de ikincisi de şöyle bir durum var tabii. Yani şimdi Irak her ne kadar parlamentoda birçok kesim karşı çıksa, işte Amerikan askerlerinin istemediğini söylese de bir kesim ciddi bir şekilde perdenin arkasında Amerika ile çok ciddi bir şekilde ilişkilidir. Yani Amerika'nın orada olması onların var olması demektir ve bunlar da bunu bildikleri için Amerika ile arka perdeden evet ciddi bir şekilde ilişkilerini sürdürebiliyorlar. Yani dışarıdan parlamento ya da parlamentonun dışında bir takım diplomatik açıklamalar yapsalar da biz Amerikan askerlerini istemiyoruz deseler bu perde arkasındaki gruplar, fakat perde arkasında Amerika ile diplomatik çok ciddi ilişkiler falan devam ettiriyorlar. Çünkü Amerika'nın yanındalar ve bir şekilde varlıkları da Amerika ile birlikte devam ettiriyor. Evet, güçlü gruplar da var tabii parlamentonun içerisinde. içerisinde tamamen Amerikan askerlerine karşıt olan ve Amerika'nın kendi ülkelerinden istemeyen ve işgalci olarak tanımlayan ciddi gruplar da var. Fakat bu grupların gücü bazen yetmeyebiliyor. Gerçekten yetmiyor çünkü. Yani mücadele edilmesine rağmen, çıkılması talep edilmesine rağmen, evet Amerika birkaç tane askeri üssünü boşalttı. Fakat esas olan askeri üslerini falan boşaltmadı. Bunu hepimiz o bölgeden haber aldığımızda bunu görebiliyoruz. Fakat Irak'ın pozisyonu açıkçası nasıl şekilleri nasıl düzelir falan meselesinde de cidden Irak'ın içerisinde ciddi bir istikrarsızlık var. Yani çünkü bir şey yönetimi yok. Çok ciddi bir inisiyatifli yönetim yok. Yani gelip işte bütün farklılıkları, bütün mevcut durumu, bir de biliyorsunuz ciddi bir IŞİD sorunu var. Yani DAEŞ sorunu var. Ona karşı da ciddi bir şekilde durabilecek hem askeri hem de ekonomik olarak hem de politik siyasi olarak durabilecek bir yönetim yok. Daha çok yönetimler de çok parçalı. Dediğim gibi yani Amerika'dan şu anda bağımsız bir yönetim oluşturulamıyor ve sürekli bu yönetimler biraz daha Amerika'nın güdümüne şekillenen yönetimlerdir. Yani böyle de olunca doğal olarak Irak'ın geleceğiyle ilgili bir istikrarın yakalanması imkansız. İkincisi biliyorsunuz aynı zamanda da Irak'ın içerisinde çok çok farklı güçler var ve bu farklı güçler de doğal olarak bir şekilde de belli bölgelerde inisiyatif sahibi olmuşlar. Yani hem Irak kendi daha topyekün, daha çok bağlayıcı, dağınık olmayan bir ordusu yok ve ekonomik durum konusunda da toparlayıcı bir ekonomik durumu yok. Aynı zamanda da bunu yapabilecek açıkçası şu anda mevcut bir yönetim yok. Yani bu mevcut yönetim de olmayınca, istikrarlı yönetim olmayınca gelen yönetimler de daha çok üst perdeden oluşan yönetimler ve bunlar da olunca doğal olarak Amerika'dan da bağımsız olmayınca ve çok fazla da biliyorsunuz üst düzey sadece bir şekilde işte yönetim oluşturduk demesi üzerinden oluşan bir durum. Çünkü dikkat edin, bir seçim yapıldı ve seçimde yani neredeyse halkın %58'i 59'u falan sandığa gitmedi. Yani bu korkunç bir şeydir. O zaman mevcut oluşan yönetimler kimi ya da oluşacak bile şey oluşabilecek bir yönetim kimi temsil edecek? Yani Irak'ın bütünlüğünü temsil edebilecek mi? Ya da federatif yapılarla işte diğer bölgelerle tam olarak nasıl bir müzakere sürecinin içerisine girebilecek? Çünkü problem şu, herkes kendisini dayatıyor ve herkes bir şekilde perdenin arkasında da Amerika'yı çok ciddi bir şekilde savunuyor açıkçası. Yani benim gördüğüm, konuştuklarım, parlamenterler falan dışarıda evet Amerika'ya karşı olduklarını söylerler ama içeriden de ciddi bir şekilde de Amerika'yı diğer gruplara karşı ya da diğer başka parlamenterlere karşı savunabiliyor ya da kullanabiliyor. Yani böyle bir istikrarsızlık var. Bu istikrarsızlığın ilk başta Irak kendi içerisinde net olmak zorundadır. Yani bir kendi ülkeleri üzerinden ya da ülkelerinin olduğunu düşünerek iyi bir güçlü bir iktidar kurması demektir ve bunu yapabilirlerse geleceği belki olumlu olarak şekillenebilir. Açıkçası bunu yapamazlarsa gittikçe Irak'ın mevcut yapısal durumu gittikçe daha da parçalı hale gelebilecek ve bir şekilde işte o Kerkük ve Musul hattında IŞİD'in yeniden güçlenmesi, onun dışında içerideki işte bazı gruplar falan vesaire ciddi problemler yaratabiliyor. Mesela işte bir Sadr grubu var. Sadr grubu çok farklı bir politik yönetim izliyor. Maliki durumu var. O başka bir politik durum izliyor falan vesaire. İşte Federal Kürdistan var. O da başka bir, onlar da kendi içerisinde birçok parçalılar ve her biri başka bir fraksiyonel bir politik yol izliyor ve açıkçası bu ciddi bir istikrarsızlık demektir ve bu istikrarsızlık durumu Irak'ın mevcut halinin derlenip toparlanması açısından da risk teşkil ediyor. Yani olumlu ve pozitif bir politik süreci, yani güven verici bir politik süreci çok fazla arz ettirmiyor. Dediğim gibi ilk etapta Irak'ın oturup yani bağımsızlığını ilan etmesi gerekiyor. Yani dış güçlerden biraz daha bağımsızlığını ilan etmesi gerekiyor. İlan etmediği sürece mevcut o yapısal durumu çok fazla inisiyatifli hale getirmeyecek iç yapıyı ve iç yapıda da çünkü gittikçe de biliyorsunuz ciddi şu anda tepkiler var mevcut hükümette, ama mevcut hükümetin dışında da yeni kurulacak hükümetin de ciddi tepkiler alacağını düşünüyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar'la yaptığımız röportajımızın ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık. Röportajımızın konusu Irak gelişmeleriyle ilgiliydi. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran-Rusya ticaretinde büyük atılım yaşanması, Irak'ı işgal eden Amerika ordusuna ait iki ikmal ve lojistik konvoyunun Irak Direniş Kuvvetleri tarafından vurulması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İranlı yetkilinin İran'ın Rusya ve Çin ile askeri işbirliğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi siyasi yardımcısı, İran'ın Rusya ve Çin ile silah ve askeri alandaki taamülünün sürekli olduğunu vurguladı. İran'ın Kanal 2 televizyonuna konuşan İslami İran Cumhurbaşkanı Ofisi siyasi yardımcısı Muhammed Cemşidi, Rusya ve Çin ile askeri işbirliği etkin bir şekilde devam ediyor. Ancak bu işbirliği tek taraflı değil ve İran İslam Cumhuriyeti diğer tarafların stratejisinde tanımlanan askeri kapasiteye sahiptir, dedi. Silah satın almanın İran'ın Rusya ve Çin ile askeri ve stratejik işbirliğinin küçük bir parçası olduğunu kaydeden Cemşidi, bu alanda taamül için siyasi bir irade var ve İran'ın bu taamülde askeri ve güvenlik avantajları daha etkili bir rol oynayacak, dedi. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin siyasi yardımcısı açıklamasını şöyle sürdürdü. İran'ın Rusya'da dahil olmak üzere bölgedeki ülkelerle işbirliği, istikrar yaratmak ve iki ülke arasında başarılı bir model olan Suriye'deki işbirliği gibi güvensizlikle mücadele etmektir. Cemşidi, Rusya'nın Suriye'deki krizden 4,5 yıl sonra General Şehit Kasım Süleymani rolüyle ülkeye girdiğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti pasif ve askeri doktrine bağımlı değildir ve Tahran'ın dış siyaset ve askeri stratejide aktif olmasının temeli tarihi deneyimlere dayanmaktadır ifadesini kullandı.
İttilat gazetesinde Bahreyn'de Yemen halkıyla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin liderlerinde Muhammed Şalah'ın bugün Filistin halkının Tel Aviv'i kolayca hedef alabilecek ve caydırıcı denklemlerini onlara dayatabilecek bir güce ulaştığını vurgulaması gibi haberlere yer verirken, Horasan gazetesinde Amerika'nın Yemen ordusunun gücüne itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika'nın bölgedeki terörist CENTCOM güçleri sözcüsü, Yemen ordusunun Abu Dhabi'ye füze ve insansız hava aracıyla saldırısından sonra, Amerika birliklerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne olası yeni bir Yemen askeri saldırısı korkusuyla sığınaklarda saklandığını itiraf etti. Amerika Merkez Komutanlığı terör güçlerinin sözcüsü William Orban yaptığı açıklamada, Yemen'in Abu Dhabi'ye saldırısından sonra Abu Dhabi hava üssündeki Amerika güçlerinin yerel saatle gece 21.01 sularında 30 dakika kadar alarm durumuna geçtiğini bildirdi. Bilindiği üzere San'a'nın Abu Dhabi'yi Yemen'in iç işlerine karışmak ve ülkedeki gerilimi tırmandırmaya çalışmak konusunda defalarca uyarmasının ardından Yemen kuvvetleri Abu Dhabi havaalanını füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almıştı.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Amerikalı senatörün Bercam nükleer anlaşmasıyla ilgili değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ndeki kıdemli bir senatör, Donald Trump'ın Bercam nükleer anlaşmasına yönelik tutumunu ve eylemlerini eleştirdi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması amacıyla müzakerelerin devam ettiği bir dönemde Amerika Senatosu'ndaki demokrat bir temsilci olan Chris Murphy, eski başkanın Bercam nükleer anlaşmasından ayrılma kararının en aptalca dış politika kararı olduğunu vurguladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın tüm taahhütlerine bağlı olduğunu kabul etmesine rağmen eski Amerika Başkanı Donald Trump yönetimi 8 Mayıs 2018'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan uluslararası nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek İran'a karşı azami baskı planını uygulamaya başladı. Joe Biden başkanlığındaki Amerika yönetimi maksimum baskı politikasının başarısızlığını itiraf ederek Amerika'yı Bercam nükleer anlaşmasına geri getirme niyetini açıklamasına rağmen şimdiye kadar gerekli adımları atmaktan kaçınmıştır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 21. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin Amerika hegemonyasının çöküşüyle ilgili görüşünü gözden geçirmeye devam etmek istiyoruz.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bundan bir yıl önce Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri komutanları ile görüşmede Amerika'nın fiyasko ve rezil olaylarını işaretle Amerika dönem başkanı Donald Trump'ın çöküşünü, Amerika'nın siyasi ve sosyal düzeni, onuru ve iktidarının çöküşü niteledi. Ayetullah Hamenei konuşmasında ayrıca Amerika'nın İran İslam İnkılabı zafere kavuştuğu ilk günden itibaren İran şartlarını değerlendirmekte hesap hatası yaptığını ve bu hatayı halen de sürdürdüğünü belirterek şöyle ekledi. Bazı bölge ülkelerinin de büyük hatası kendi milli güvenliklerini ecnebilerden talep etmeleridir. Ve milyarlarca dolar harcamaları ve aşağılanmaları ve hakaret işitmelerine karşın sonuçta istedikleri güvenliğe de kavuşamıyorlar. Nitekim bundan birkaç yıl önce Mısır ve Tunus'ta veya daha önce Muhammed Reza Pehlevi'nin kaderinde buna şahit olduk.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Amerika ve diğer bazı ülkelerin gücü hakkında gerçekçi olmayan değerlendirmede bulunanların dikkatinin son yıllarda Amerika'da yaşanan olaylarla çekerek şöyle devam etti. Amerika'da son fiyasko ve rezil olaylar küçümsenmeyecek kadar büyüktür ve sadece ehil olmayan bir başkanın çöküşü çerçevesinde değerlendirilmemelidir. Bu olaylar Amerika'nın onuru, gücü, sosyal düzeninin çöküşüdür. Ayetullah Hamene'yi Amerikalı seçkin siyaset uzmanlarının sözlerine istinaden şöyle ekledi. Onların kendileri Amerika'nın sosyal düzeni içten çürüdüğünden ve bazıları post-Amerika döneminden söz ediyor.
Amerikalı ünlü siyasal bilimler teorisyeni Francis Fukuyama bu konuda şöyle diyor. Gerçek şu ki Amerika'nın devranı bundan çok çok önce sona ermeye başladı. Amerika'nın zafiyeti ve çöküşün uzun vadeli etkenleri uluslararası etkenlerden ziyade daha çok iç etkenlerdir. Gerçi Amerika daha birçok sene büyük bir güç olarak kalabilir fakat etki oranı dış politikası değil de iç sorunlarını giderme yeteneğine bağlı olacaktır.
Özetle Fukuyama Amerika'nın güç kaybı ve çöküşünün kaynağı iç etkenler olduğunu vurguluyor. Fukuyama The World Ahead sitesinde yaptığı analizinde Amerika hegemonyasının zirve yaptığı dönem 1989 yılında Berlin Duvarı yıkıldığı tarihten 2007 ila 2009 mali krize kadar 20 yıl sürdüğünü, bu dönemde Amerika askeri, iktisadi, siyasi ve kültürel gibi birçok alanda egemen güç olduğunu belirtiyor. Fukuyama ancak iç sorunlar Amerika'yı tahta kurusu gibi kemirdiğini ve bu ülkenin küresel hegemonyasını içten yok ettiğini belirterek Amerika'nın dış dünyaya nüfuzu iç sorunlarını gidermeye bağlı olduğunu, Amerika'da kutuplaşma bu ülkenin dış politikasını doğrudan etkilediğini vurguluyor. Fukuyama yorumunu şöyle bitiriyor. Amerika muhtemelen eski hegemonyasına kavuşamaz ve bunu arzu bile etmemesi gerekir. Amerika'nın umut bağlayabileceği şey demokratik değerleri savunan dünya düzenini hemfikir olduğu ülkelerle birlikte korumaktır. Amerika'nın bunu yapabilmesi ise kimlik hissini ve içeride milli hedefini yeniden kazanmasına bağlıdır.
Amerikalı uzman Ted Galen Carpenter, Amerika'nın çok sayıda savaşın ateşini yaktığı ve rakiplerinden geri kaldığı için tedrici bir şekilde zevale uğradığını anlatmak üzere ilk kez tahta kurusu çöküşü tabirini kullandı. Dış politika alanında da Amerika eskiye nazaran uluslararası arenada çok kutuplu bir düzenle karşı karşıyadır. Bu yeni düzende Avrupa Birliği, Çin ve Rusya gibi küresel aktörler ve İran gibi bölgesel güçler boy gösteriyor.
Tahran Radyosu.
İç arenaya gelince Amerika özellikle son 1-2 yılda birçok sosyal olaylara sahne olmuştur. Amerika'da siyahilerin canı önemlidir. Hareketi yine siyahi George Floyd'un beyaz bir polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesine gösterilen sosyal tepkiydi. Bu hareket Amerika toplumunun demokrasi ve adaletten yoksun olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Amerikalı ünlü filozof ve düşünür Noam Chomsky'ye göre Amerika'nın çöküş süreci çoktandır başladı ve Amerikalı yetkililerin bu ülkenin dünyanın tartışılmaz bir numaralı gücü olarak kalacağı yönündeki kuruntuları sadece basit bir iyimserliktir.
Amerika'nın Foreign Policy dergisi ise Amerika'nın gücü hakkında şöyle yazdı. Bir zamanlar Amerika'yı küresel güç yapan tüm etkenler bugün değişiyor ve Amerika hegemonyasına son verecek noktaya doğru ilerliyor. Donald Trump, Amerika'nın güç kaybına uğradığının işaretleri belirlendiğini itiraf eden ilk Amerikalı üst düzey politikacıydı. Trump, Amerika artık eskisi gibi azametli olmadığını söyledi ve seçim kampanyalarını Amerika yeniden eski azametine kavuşturma sloganı üzerine kurdu.
Donald Trump yönetimi ilk kez 2017 yılında hazırladığı Milli Güvenlik Stratejik Belgesi'nde Amerika'nın gücünün çöktüğünü kabul etti. Trump buna göre Amerika'yı birçok uluslararası anlaşmadan ve uluslararası kurum ve kuruluştan çekti ve Avrupalı müttefiklerine karşı ticari savaş başlattı. Trump Amerika'nın ticari ortağı oldukları sürece despot rejimlerin cinayetlerini kınamaktan kaçındı. Trump göçmenlere karşı sıfır tolerans politikasını izlemeye başladı. Fakat sonuçta Trump'ın bu politikaları Amerika'yı dünya halkı gözünde daha da rezil etti ve en son başkanlık seçimlerini kaybetmesine sebebiyet verdi.
Amerikalı yetkililer uzun yıllar ülkelerini dünya çapında en üstün askeri ve rakipsiz güç olarak göstermeye çalıştı. Ancak Amerika ordusunun Vietnam Savaşı gibi savaşlarda hezimetleri, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Amerika'nın en gelişmiş İHA'larından RQ-170 İHA'sını avlayarak sağ salim ele geçirmesi veya Amerika'nın Global Hawk adlı en gelişmiş askeri casus İHA'sını düşürmesi, Amerika'nın Siyonist rejim İsrail veya Suudi Arabistan gibi bölgesel müttefiklerini direniş cephesine karşı korumaktan aciz olması ve benzeri durumlar Amerika ordusunun heybetini çökerten etkenler oldu. En son İran'ın Amerika'nın Irak'taki en büyük askeri üssü olan Ayn el-Esed üssünü füze yağmuruna tutması da Amerika ordusunun nedenli aciz duruma düştüğünü ortaya koyan bir başka gelişme oldu.
Buna göre başta Amerikan Dış İlişkiler Konseyi Düşünce Merkezi Başkanı Richard Haass olmak üzere birçok uluslararası düşünüre göre artık dünyada hiç kimse eskisi gibi Amerika'ya saygı göstermeyecek veya korkmayacak ve bu ülkeye bağımlı olmayacaktır. Söz konusu düşünürlere göre eğer post-Amerika tarihi başlayacaksa bu kesinlikle bugünden itibaren başlamıştır.
Dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 21. bölümünün de sonuna geldik.
Daha önce de belirtildiği üzere arzu ederseniz bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde kitap ve kitapçılıkla alakalı olan kurum ve merkezleri ele alacağız.
Müzik
herhangi bir ulusun kültürel büyümesini ve gelişmesini değerlendirmenin yöntemlerinden biri de okuma oranlarını yükseltmek ve kitap okumalarını sağlamaktır. İran birkaç bin yıllık medeniyeti, bilim, kültür merkezleri, büyük kütüphaneleri ve ünlü bilim adamlarıyla dünya kültür ve medeniyet alanında özel bir yere sahiptir. Bugünkü sohbetimizde İran'ın en büyük kütüphanesi olan İran Milli Kütüphanesi kompleksini sizlere tanıtmak istiyoruz.
İran Milli Kütüphanesi 1937'de başlatılan bir bilimsel araştırma enstitüsü ve merkeziydi. Bu kompleks 2002 yılında Ulusal Belgeler Teşkilatı ile birleşerek İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Belgeler ve Kütüphane Teşkilatı'nı oluşturmuştur. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Arşivleri ve Kütüphanesi bağımsız bir kuruluş olarak İran Cumhurbaşkanlığı korumanın denetimi altındadır ve Tahran'a ek olarak İran'ın farklı illerinde çeşitli ofisleri bulunmaktadır. Sohbetimizin devamında İran Milli Kütüphanesi'nin kuruluş tarihine bir göz atacağız.
İran'ın yeni idari kurumlarının çoğu ulusal kütüphanede dahil olmak üzere Nasreddin Şah Kacar'ın saltanatı sırasında kuruldu. Sarayda bir kraliye kütüphanesinin kurulması ve daha da önemlisi 1827'de Darül Funun okulunda bir kütüphanenin kurulması. Milli kütüphanenin kurulmasına yönelik ilk adımdı. Bundan sonra İran'da okulları geliştirmek için kurulan eğitim derneğinin Tahran'da Darül Funun kütüphanesinin yanına okul öğrencilerinin kullanması için İran Milli Maarif Kütüphanesi olarak adlandırılan bir bina inşa etmesi kuruluş sürecini hızlandırdı. Milli Kütüphane'den Eylül 1937'de Maarif Kütüphanesi'nin kitapları Antik İran Müzesi'nin yanındaki yeni bir binaya taşındı ve İran Milli Kütüphanesi resmi olarak açıldı. İran Milli Kütüphanesi'nin ilk binası Fransız mimar André Gédraud tarafından tasarlanan Tahran'daki 30 Tir Caddesi'nde inşa edildi.
1996 yılında İran Milli Kütüphanesi'nin yeni binası inşa edilmeye başlanmış ve inşaatı 2004 yılına kadar sürmüştür. Milli Kütüphane'nin yeni binası yönetim, lojistik ve park birimlerine ek olarak 8 önemli ve ihtisas kütüphanesiyle referans ve referans olmayan kitap koleksiyonları, el yazmaları ve nadir kitaplar özel olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Mevcut kaynaklar teknoloji alanında meydana gelen değişikliklere uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Milli Kütüphane'nin ana koleksiyonu kapalı mahzenlerde ve bodrum katında muhafaza edilmektedir. Koleksiyonlar ve referans kaynakları ise okuma salonlarında ve açık raf sistemi şeklinde sunulmaktadır. Modern ekipman kullanımı ile mahzenlerden ödünç alınan bölümlere kitap aktarmak mümkündür. Bu bina 7 milyon kopyaya kadar kapasiteye sahiptir.
Muhsin Mir Heydar, İran Milli Kütüphanesi'nin proje yöneticisi ve Yusef Şeriatzade, Mimarlık Grubu'nun başkanı olarak çalışmışlardır. Milli Kütüphane'nin yeni binası 8 katlı ve yaklaşık 97 bin metrekarelik altyapısı ile 9 büyüklüğünde bir depreme dayanıklı olarak inşa edilmiştir. Binanın tasarımında İslam öncesi ve İslam sonrası mimari desenler ve motifler kullanılmıştır. Bina geniş bir dikdörtgen beton zemin üzerinde inşa edilmiştir ve üst katlarda zemin seviyeleri kademeli olarak azaltılarak zigurat benzeri bir yapı oluşturulmuştur. Cephedeki İslam mükemmeller ve motifler bu binada İslam mimarisinin güzelliklerini hatırlatıyor. Yapının piramidal kompozisyonu yapının ana hacmiyle sınırlı olmayıp devamı zemin kenarlarına ve yeşil alanına kadar uzanmaktadır. Binanın kademeli ve kat kat küçülmesi, katlar arasındaki çatı pencerelerinden ışığın içeri girmesine ve her yerin aydınlanmasına yol açmıştır.
Bu binada özel çalışma salonları mevcuttur. Sohrabardi Salonu, Milli Kütüphane binasının birinci katında ve batı tarafında yer almaktadır. Bu salon, İran'daki en büyük İslami çalışmalar ve İranoloji koleksiyonlarından biridir. Yabancı üniversitelerin kitap, dergi ve tezleri bu bölümde görülebilir. Bu bölümdeki kaynaklar Rusça, Almanca, İngilizce ve Fransızcadır. Tabii ki İtalyanca, Lehçe, Hintçe, İspanyolca, Türkçe, Macarca ve diğer dillerde diğer kaynaklar da bu bölümde görülebilir. Sohrabardi Salonu'nda İranoloji alanında 65 binden fazla kitap bulunmaktadır. Bu bölümdeki en önemli kitaplar 400 başlık içeren seyahatnamelerdir.
Rudeki salonu engelliler için ayrılan özel bir yerdir. Engelliler bu bölüme tekerlekli sandalye ile kısıtlama olmadan girebilirler. Görme engelliler için kolaylıkların sağlandığı yerde bu kişiler için özel donanım ve yazılımların korulu olduğu bir ortam yaratılmıştır. Pervin Etesami Salonu, kadın çalışmaları ihtisas salonudur. 7 ile 14 yaş grubuna hizmet veren çocuk ve ergen salonu, Hoca Nasreddin Tusi Salonu, özel amaçlı Kemalül Mülk Salonu da bu binada bulunmaktadır.
Tahran Radyosu.
Milli Kütüphane, değerli el yazmaları ve eski belgelerin toplanması, bu eserlerin restorasyonu ve korunmasını amaç edinmiştir. İran Kitap ve Belgesel Miras Müzesi de dönemsel olarak bu değerli eserlerden ve kaynaklardan bazılarını sergiliyor ve tanıtıyor. Tarihi, bilimsel ve kültürel olaylar nedeniyle müzenin mevsimlik ve tematik sergilerinde kitap dışı kaynaklar, el yazma belgeleri, sanat eserleri ve daha fazlası dahil olmak üzere enfes eserler sergileniyor.
Harizmi Salonu, el yazma kitaplar ve el yazma belgelerin, litografilerin ve seçkin kitapların bir deposudur. Bu koleksiyondaki kitapların ve el yazmalarının çoğu edebiyat, tarih, felsefe ve irfan, hukuk ve fıkıh, usul, tıp ve astronomi alanlarındadır. Büyük İranlı yazarların eserleri, yabancı kitapların, Farsça çevirileri ve büyük hocaların güzel hat ve kaligrafi yazıları eserleri de bu bölümde bulunmaktadır. Bu bölümde yaklaşık 13 bin litografi basımı kitap İran ve dünya üzerinde bulunmaktadır.
İbni Nedim Salonu'nda ansiklopediler, sözlükler, bibliografiler, özet referans, kitaplar ve konuya dayalı listeler bulunmaktadır. Razi Salonu veya Bilim ve Teknoloji Salonu, matematik, astronomi, fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, antik bilimler, bilgisayar bilimi, mühendislik, tıp, tarım eserlerini barındırmaktadır. İbn Sina Salonu'nda ise beşeri bilim kitapları bulunmaktadır. Farabi Salonu'nda da sosyal bilimler, işletmecilik, siyasi bilimler, hukuk, sanat, musiki ve mimari eserler bulunmaktadır.
Yarın her gününde farklı gruplar İran Milli Kütüphanesi'ni ziyaret ediyor. Kütüphanede bu grupların her biri için eğitim düzeylerine, ihtiyaçlarına ve isteklerine göre özel programlar düzenleniyor ve onlara kütüphanenin belirli bölümleri gösteriliyor. Bu gruplar arasında çocuklar ve gençler, akademisyenler, yöneticiler, uzmanlar, yabancı ve kamu grupları yer almaktadır. Milli Kütüphane'nin yakınındaki ilgi çekici yerlerden biri, dünyanın en büyük kitapçısı olan ve kitaplara ve okumaya ilgi duyanlar için mükemmel ve eşsiz bir koleksiyon sunan Tahran Kitap Bahçesi'dir. Bu koleksiyonda çocuklar ve gençler için çeşitli ürünler bulunmaktadır. Tahran Kitap Bahçesi'nde robotik kulübü, bilim bahçesi, kültür ürünleri mağazası, oyun kafesi ve çocuk kafesi gibi bölümler yürülebilir.
Tarih boyunca İran'ın batısında bulunan Cundişapur şehri, Orta Doğu'daki en eski üniversite ve özel hastane, aynı adı taşıyan bir kütüphaneye sahip olmuş ve bunun yanı sıra gelişen ekonomik faaliyetlerle tanınmıştır. Cundişapur bir zamanlar dünyanın en büyük bilim ve tıp merkeziydi ve kalıntısı bugün İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin turistik yerlerinden sayılır. Cundişapur olarak da bilinen Cundişapur şehri etrafındaki güçlü koruyucu hisarlarıyla Sasani döneminin en önemli şehirlerinden biriydi. Bu şehir milattan sonra 3. yüzyılda Sasani kralı 1. Şapur tarafından yaptırılmıştır.
Cundişapur'un benzersiz özelliklerinden biri şehrin inşası ile aynı zamanda bir üniversitenin inşa edilmesiydi. Tarihçilere göre 1. Şapur'un emriyle Cundişapur şehrine hekimler ve alimler getirilmiş, çok sayıda Yunanca tıp kitabı farklı dillerden Pehlevi diline çevrilmiştir. Bu eserler üniversitelerin ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Cundişapur adında bir kütüphane Tahran'da birkaç yıldır inşa ediliyor. Cundişapur Kütüphanesi, Orta Doğu'daki en büyük ticari komplekslerden birinin ortasında ve Tahran'ın batısında yer almaktadır. Tahran Cundişapur Kütüphanesi yaklaşık 3300 metrekarelik bir alana sahiptir ve bu kompleksin kültürel kalbi olarak bilinir. Öyle ki birkaç bölümden oluşan bu kütüphane güzel bir manzaraya sahiptir. 3 katlı olan bu kütüphanenin raflarında çeşitli alanlarda 70 bin ciltli kitap bulunmaktadır ve tavana kadar çeşitli konu ve dillerde kitaplar yer almaktadır.
Ne yazık ki kitapları kütüphanenin bulunduğu İran Mal Kompleksinden çıkarmak mümkün değil. Sonuç olarak çoğu ziyaretçi bu kütüphaneye daha çok eğlenmek ve ziyaret etmek için gelmektedir. Buradaki her şey lüks ve oldukça güzeldir. Cundişapur Kütüphanesi'nin temel alanı 350 metrelik nefis kaşan el dokuması halısının serildiği çok büyük dikdörtgen bir salondur.
Gelenlerin ve ziyaretçilerin arkadaşları ile oturup en sevdikleri kitabı okuyabilmeleri için salonun etrafına 4 kişilik küçük masalar kurulmuştur. Ayrıca salonda kendi başınıza kitap okumanın keyfini çıkarmanızı sağlayan tekli koltuklar da bulunmaktadır. Tabii ki tüm bunlar kütüphanenin güzel ve göz alıcı mimarisiyle birlikte burayı sıradan insanlar ve turistler için çekici kılıyor. Bu da özellikle yazın kütüphanenin çok kalabalık olmasına yol açıyor.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre, 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız ise 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Radio VOH.